Ayrım 26, sayfa 333, 20. bölüm. Ertesi sabah yatakta doğrularak kollarımı esnettim. Evet, Ethan kalbimde bir boşluk bırakarak gitmişti. Ama bunu düşünmemeye çalışıyordum. Mikrodalga fırına bir kase yulaf ezmesi koydum ve pencereden dışarı bakarak körfeze giren bir vapuru seyrettim. Ethan'le burada oturmayı ve gelip giden vapurları izlemeyi severdik. Onlara isim bile takmıştık. Edgar, Duncan, Maud. Ethan'ın onlardan birine horak dediği günü hatırlayarak gülümsedim. Mutfaktaki telefon çalmaya başlayınca koşarak açtım. Alo, Claire, ben Eva. Merhaba dedim. Sesini yeniden duymak güzel. Ona Warren'dan bahsetmek için sabırsızlanıyordum. Bugün buraya uğrayabilir misin diye soracaktım dedi Eva. Aklıma bir şey geldi ve neyse buraya geldiğinde konuşuruz. Müsait misin? Evet dedim öğleden sonra Warren'la olan planımı düşünerek. Önce Eva'nın yanına uğrayabilirdik. Böylece iki eski arkadaşı tekrar bir araya getirebilirdim. Öğlen müsait misin? Olur dedi Eva. Ah Eva, yanımda bir arkadaşımı daha getireceğim. Tanışmanı istediğim biri. Harika dedi Eva. Ne kadar kalabalık o kadar iyi. Yulaf ezmemi bitirdikten sonra saçlarımı at kuyruğu şeklinde topladım. Ardından ne yaptığımı bile düşünmeksizin elbise dolabımdan bir şortla tişört çıkardım. Yatak odamdaki boy aynasının önüne geçip kendime baktım. Bacaklarım eskisi gibi değildi. Bir zamanlar formda ve güçlüyken şimdi zayıf ve hamur gibi görünüyorlardı. Artık bir koşucu değildim. Bir daha olabilecek miyim? Yeniden elbise dolabına baktım. İçinde Ethan'ın kıyafetleri olmayınca oldukça çıplak görünüyordu. Başımı çevireceğim sırada alt ayakkabılık rafındaki bir mavilik dikkatimi çekti. Bunlar koşu ayakkabılarımdı. Önceki aylarda yaptıkları gibi artık benimle alay etmiyor, orada sessizce duruyorlardı. Şimdi yalnızca sabırla ve usulca bekliyorlardı. Onları alıp yatağa oturdum ve ayaklarımı yavaşça içlerine sokarak yumuşak tabanlarını hissettim. Kendimi rahat ve güvende hissettirmeleri hoşuma gitmişti. Çift düğüm atmaya çalışarak bağcıklarını bağladım. Bir yudum su içip cep telefonumu ve anahtarlarımı cebime atarken kalp atışlarım hızlanmıştı. Bunlar eskiden koşuya gitmeden önce yüzlerce defa yaptığım alışkanlıklarımdı. Asansörden inip koridoru yürüdüğüm sırada Jean hiçbir şey söylemedi. Bu muhabbet etmeyi gerektirmeyen bir andı. Zaten aklım çalkalanıyor, kalbim sıkışıyordu. Koşuya çıktığım son günden bu yana tam bir yıl geçmişti. Hayat değiştiren bir yıl. Jean sadece kapıyı açtı ve dışarı çıktığım sırada beni başıyla selamladı. Yıllardır pek çok koşu yapmıştım. Fakat bu sadece 3 blok koşmama rağmen hayatımın koşusu gibi hissettirmişti. Ve öyleydi de. Önce yürüyerek başladım. Bir adım, sonra bir adım daha. Bir zamanlar güçlü ve sağlam olan bacaklarımın yerine şimdi iki dondurma çubuğunun üzerinde duruyor gibiydim. Başımı iki yana salladım. Hayır, bunu yapamam. Kaldırımdaki bir çatlak kalp atışlarımı daha da hızlandırdı. Hızla üzerime gelen arabayı hatırladım. Ayağımın nasıl takıldığını, arabanın çarptığı anı, sonrasında karnımdan bir şeylerin koptuğunu hatırladım. Bir adım, sonra bir adım daha. Tempomu dikkatle artırdım. Nefes al. Yüzüme vuran güneş yanaklarımı ısıtıyordu. Yandaki kafede oturan bir kadın bana bakarak gülümsedi. Nefes al. Kuşlar kondukları elektrik tellerinde cıvıldaşıyorlardı. Farkına bile varmadan yeniden koşmaya başlamıştım. Gerçekten koşuyordum. Apartmanın çevresinde birkaç blok dolandıktan sonra Cafe Levanto'nun sokağından geçmeye karar verdim. Dominic'in bir önceki gün söylediklerinden sonra içeri giremezdim. Ama o binanın önünden geçmek, Warren'ın küçük bir çocukken orada oyunlar oynadığını hayal etmek için can atıyordum. Terli ve soluk soluğa bir halde yokuşu tırmanırken göğsüme saplanan bir ağrıyla iki büklüm oldum. Elimi göğsüme bastırarak birkaç kez derin nefes aldım ve ilerideki kafeye baktım. Binanın etrafı turuncu konilerle çevrilmişti. Kasklı adamlar ellerinde bloknotlarla girişin etrafında koşuşturuyor, binayı işaret ediyorlardı. Sarı bir ikaz şeridi bir latte içmek isteyenlerin içeri girmesine engel oluyordu. Sıcak çikolata içmek isteyenlere de öyle. Herhalde yıkımı hemen başlatmıyorlardır, değil mi? Telefonumu cebimden çıkarıp Dominic'i aradım. Fakat birkaç kez çaldıktan sonra telefona telesekreteri cevap verdi. Dominic dedim. Kafenin önünde geri geri yaklaşan büyük bir kamyonun sesini bastırmak için bağırıyordum. Kafeyi satacağını söylemiştin ama bu kadar çabuk olacağını düşünmemiştim. Ben... Ne diyeceğimi bilemeyerek telefonu kapattım. Sarı şeride yaklaşıp başında sarı bir kask olan adama el salladım. "Affedersiniz," diye bağırdım. Adam rahatsız edilmek istemeyen bir yüz ifadesiyle bana doğru yürüdü. "Burada neler oluyor?" diye sordum. "Bina yıkılacak," diye yanıtladı adam. "Ama bugün değil, sadece hazırlık yapıyoruz." "Hayır," diye bağırdım. "Bu olamaz." Adam omzunu silkti. "Öyle." Elindeki bloknotu bana döndürerek yeni bir apartman binasına benzeyen mimari çizimi gösterdi. En alt katta bir Starbucks kafe görünüyordu. Bu bina için alınması gereken tüm izinler hızla alındı. Patron buranın karşı caddedeki apartmandan önce inşa edilmesini istiyor. Başımı iki yana salladım. "Bunun gibi eski bir binanın bu kadar uzun süre ayakta kalmasına inanmak zor," dedi penceredeki tabelaya göz atarak. "Tam bir çöplük." "Bu çöplük," dedim, "çok özel bir yer. Burası..." Adam uzaktaki bir işçiye bir şeyler bağırarak uzaklaştı. "Vera ve Daniel'ın yaşadığı yer," diye devam ettim. "Tek dinleyen ben olsam da. Onu yıkamazsınız, yapamazsınız." Bir süre öylece durup etrafta koşturan inşaat işçilerini seyrettim. Çürümüş bir tahta parçasını yiyip bitirmek için toplanan karıncalar gibi akın ediyorlardı. Tıpkı kendilerini ağaçlara zincirleyen kararlı çevreciler gibi kendimi binanın önüne atmak ve kollarımı iki yana açarak onu korumak istiyordum. Bütün o anıların ve sırların gülle darbeleriyle yerle bir olacağını düşündükçe kendimi kötü hissediyordum. Kaçırdığım bir şeyler olabileceği ihtimalini düşünmekten nefret ediyordum. Ama en önemlisi Warren'ın onu bir kez daha görme şansı bulmasını garantilemekti. Oradan uzaklaştım ve köşeyi döner dönmez tempomu artırarak yavaşça koşmaya başladım. Nefes alıp verişlerim hızlanırken aklım yeniden Ethan'a gitmişti. Hatıralar ayaklarımın yere daha sert basmasına, kalbimin daha yüksek sesle çarpmasına neden oluyordu. Farkına bile varmadan Pacific Place ve Broad Caddesi'ni hızla geçmiş yukarıda Spacel Needle'ın ışıldadığı yere gelmiştim. İşte o an anladım. Ethan'ın beni affetmesine değil, kendi kendimi affetmeye ihtiyacım vardı. Telefonumun çalmasıyla tempomu düşürdüm. Ekranda Ethan'ın numarasını gördüğümde ilk aklıma gelen onu telesekretere bırakmak oldu. Ethan'ı bırakmayı düşündüm. Elimi cebime atıp telefonu sıkıca kavrayarak ikinci ve üçüncü kez çalışını dinledim. Sonra onu cebimden çıkardım. Bir bebek kaybetmiştik. İkimiz de birer parçamızı kaybetmiştik. Çok şey yaşamıştık. Çok fazla şey. Ama bu birbirimizi de kaybetmek zorunda olduğumuz anlamına gelmiyordu. Yeşil tuşuna bastım. "Merhaba," dedim telefona. "Merhaba," dedi Ethan. "Eve gelmek istiyorum. Tabii gelmeme izin verirsen." Ama söylediklerinden anlamıştım ki... "Claire, ne söylediğimi bilmiyorum ve dürüstçe söyleyebilirim ki aramızı nasıl düzelteceğimizi de bilmiyorum. Tek bildiğim, bunu istediğim." "Ah Ethan," dedim ağlayarak. "Bunu ben de istiyorum. Bir sonraki vapura bineceğim." 1,5 kilometre daha koştuktan sonra apartmana bir blok kala yavaşlayarak yürümeye başladım. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Gülümsemeden duramıyordum. Telefonumu cebimden çıkarıp Elliot Körfezi kuyumcusunu aradım. "Alo, ben Claire Aldrich. Bir süre önce kocam için bir saat satın almıştım. Evet, içine ne yazdıracağıma karar verdim." "Evet," dedi kadın. "Ne yazılacaktı?" "Sadece 43. sone yazabilir misiniz?" "Hepsi bu mu?" diye sordu kadın. "Başka bir şey?" "Hayır," dedim. "Bu söylemem gereken her şeyi özetliyor." Telefonu kapattığım sırada apartmana varmıştım. Jean bana kapıyı açarken yüzümden ter akıyordu. "Geri döndün," dedi gururlu bir gülümsemeyle. "Geri döndüm," diyerek asansöre adım attım. Bu defa kelimeler nihayet inandırıcı gelmişti. Ethan eve giderken kanepeden doğrularak ona baktım. Kapının yanına bıraktığı çantası devrilince içindeki evrak halıya saçıldı. Fakat Ethan onları toplamak için durmadı. "Claire," dedi çekingen bir gülümsemeyle, "öyle davrandığım için çok üzgünüm." "Ben de," dedim sessizce. Ethan yanıma geldi ve yüzüme bakmak için dizlerinin üzerine çöktü. "Tekrar koşmaya başlamışsın," dedi usulca. "Evet," dedim nihayet. Parmaklarımı saçlarının arasında gezdirdim. Şakaklarındaki bir tutam beyaz bana bu adamla yaşlanmayı ne kadar çok istediğimi hatırlattı. "Tuhaf bir şey oldu," dedi Ethan. "Adaya giden vapurda küçük bir oğlu olan bir çift gördüm. Gözündeki bir damla yaşı sildi. Hemen hemen bizim oğlumuzun olacağı yaştaydı. Bir yaşlarında, daha yeni yeni yürüyordu." Kollarımı Ethan'ın boynuna dolayıp ağlamaya başladım. Oğlumuz mu? Ethan evet dercesine başını salladı. Bir oğlumuz olmuştu. Ethan diye ağladım. Söylediklerinin kalbimi delip geçmesine izin vererek. Çok güzel bir çocuktu dedi Ethan gözyaşları arasında. Burnunu senden almıştı. Senin burnunu seviyorum. Yüzümü Ethan'ın göğsüne gömdüğümde beni yavaşça sallamaya başladı. Sensiz, bizsiz bir hayat nasıl olurdu diye düşünmeye başladım. Claire, tatlım, ben o hayatı istemiyorum. Ben de istemiyorum, dedim boğazımın düğümlendiğini hissederek. Hastanedeki danışman ne demişti? Çocuğunu kaybeden çiftlerin boşanma ihtimallerinin 2 kat daha yüksek olduğunu mu? Başımı sallayarak onayladım. Onun gibi bir şey. Haydi, bu istatistiği yenelim, diyerek kolunu belime doladı Ethan. Yeniden başlayalım. Tamam dercesine başımı salladım. Daniel, dedim fısıldarcasına. Ethan şaşırmış görünüyordu. Daniel? Evet diyerek gülümsedim. Bebeğimiz, ona Daniel adını vermek istiyorum. Evet dedi Ethan. Sesi duygu yoğunluğundan titriyordu. Daniel, ilk oğlumuz için mükemmel bir isim. Gülümsedim. Sanki bir tane daha varmış gibi konuşuyorsun. Ethan sırıttı. Olmasını çok isterim eğer buna hazırsan. Ben de onu diyorum dedim yanağımı boynuna sürterek. Yanında olmadığım için çok üzgünüm dedi Ethan usulca. Beni affedebilecek misin? Parmaklarımı parmaklarının arasından geçirdim. Sen beni affedebilecek misin? Ethan affettim bile diyerek önce pencereden dışarıya sonra tekrar bana baktı. Hey haydi bugün işleri boş verelim ve yeniden başlamamızı kutlamak için bir yerlere gidelim. Hemen şimdi. Saate baktım. Yapamam dedim. Şimdi olmaz. Başka bir randevum var. Ethan şaşırmış görünüyordu. Büyük babanla diyerek yüzümü göğsüne bastırdım ve bembeyaz gömleğinin kokusunu içime çektim. Kafenin yıkılacağını hatırlayınca yüreğimin ezildiğini hissettim. Çok geç kalmıştık ama ona son bir kez bakmak için geç sayılmazdı. Belki de Warren'ın ihtiyacı olan tek şey buydu. Senin de bizimle gelmeni çok isterim dedim Ethan'a bakarak. Bu Warren için çok büyük bir an diyerek durakladım. Benim için de öyle. Ethan cebinden anahtarlarını çıkardı. Anahtarların sesi aynı zamanda birlikte yol alan iki insanın sesiydi. Ben sizi götürürüm. Ethan arabayı Evan'ın oturduğu binanın önüne park ettiğinde Warren yüzünde şaşkın bir ifadeyle bana baktı. Ama ben sanmıştım ki saatime baktım. Geçen her dakikanın farkındaydım. Bina bugün yıkılacak olmasa bile yıkılmaya bu kadar yakın olduğunu bilmek beni son derece endişelendiriyordu. Warren'ın onu son bir kez görebilmesini istiyordum. Fakat Eva'ya söz vermiştim. Önce buraya uğramak istedim dedim. Sadece bir dakikalığına. Tanışmanı istediğim biri var. Warren ve Ethan'ı peşime takarak asansöre Eva'nın bulunduğu kata çıkardım. Odasına vardığımızda kapıyı tıklattım. Claire dedi Eva neşeyle. Ardından bizi içeri davet etti. Yanında arkadaşlar da getirmişsin. Bir bakayım bu kocan olmalı. Öyle değil mi? Dedi Ethan'dan yana dönerek. Evet bayan diyerek kolunu belime doladı Ethan. Sarılışındaki sıcaklığı seviyordum. Ama şimdi bunun sırası değildi. Şimdi sıra Eva ve Warren'daydı. Eva dedim yavaşça. Bu Warren Kensington ama sen onu başka bir isimle tanıyorsun. Eva önce bana sonra da dikkatlice Warren'a baktı. Eva dedi Warren. Eva'ya elini uzatırken gözleri anılarla doluydu. Seni yeniden görmek çok güzel. Sen beni Daniel olarak tanırsın. Daniel Ray. Tanrım dedi Eva nefesini tutarak. Rüya mı görüyorum? Pencerenin yanındaki bir sandalyeye oturdu. Bu bir mucize diyerek benden yana döndü. Nasıl? Nereden? O benim büyük babam dedi Ethan. Eva hayretler içinde bir bana bir Warren'a baktı. Warren başını sallayarak onayladı ve bu başarılı muhabir de davayı çözdü. Eva sarsılmış görünüyordu. Bunca zaman hayatta mıydın yani? Warren onun yanına oturarak gülümsedi. Pekala bu yaşlı kalp hala attığına göre sanırım öyleyim. Eva Warren'ın koluna dokundu. Burada olduğuna inanamıyorum dedi. Annen seni çok özlüyordu. Tahmin edebiliyorum dedi Warren. Hatırlıyor musun Daniel? Sanırım evet. O hayatı hatırladığıma inandığım bazı anlar oluyor. Gözlerimi kapattığımda onun yüzünü görebiliyorum. Eva gülümsedi. Vera'nın yüzünü mü? Evet dedi Warren sessizce. Warren'ın sandalyesinin yanına diz çöktüm. Onun mezarını buldum dedim. Warren son derece duygulanmış görünüyordu. Nasıl? Eva söyledi. Tanrım dedi Warren. Onu o kadar uzun zamandır arıyordum ki ben... Eski apartman binasını ziyaret ettikten sonra seni oraya götürmemi ister misin? Evet dedi Warren sandalyesinde kımıldayarak. Bacağını kaldırırken sehpanın üzerindeki bir dergiyi yere düşürdü. Dergiyi almak için uzandığımda bileziğim bileğimin aşağısına kaydı. Safir taşlar pencereden süzülen güneş ışığıyla parladı. Eva sandalyesinde doğruldu. Claire bileziğin dedi. Seninle konuşmak istediğim şey buydu. Geçen gün kolundaki bileziği fark ettim. Onu nereden aldığını sorabilir miyim? Kapıya yaslanıp sessizce bekleyen Ethan'a baktım. Onu bana kocam verdi dedim gururla. Bir hediye. Şuna bir bakayım diyerek elini uzattı. Bileğimi Eva'ya uzattım. Eva altın zinciri uzunca bir süre inceledikten sonra evet dedi. Ne oldu? Vera'nın bilekliği. Flört ettikleri zamanlar Charles'ın ona hediye ettiği bileklik. Bu olamaz dedim. Doğru söylüyor dedi Warren kendinden emin bir şekilde. Babam gençliğimde bu bileziği bana vermişti. Onu çok özel bir kadına vermemi, çünkü bir zamanlar sevdiği birine ait olduğunu söylemişti. Ben de onu karıma verdim ve karım öldüğünde sana vermesi için Ethan'a devrettim. İnanamayarak başımı iki yana salladım. Bunca zamandır onun bileziğini takıyormuşum. Yanıma diz çöken Ethan'ın elini tuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aklıma araştırmalarım gelmişti. Otopsi raporu, Charles Kensington diyerek Warren'a baktım. Onun özel eşyalarını baban almıştı. Bu, Josephine'e ona senin hakkındaki gerçeği söyledikten ve Vera'nın oğlunu arayarak öldüğünü öğrendikten sonra olmuş olmalı. Bileziği sıkıca kavradım. Son nefesini verdiği gece Vera'nın bileğini süslemiş, yaklaşık 80 yıl sonra da benim kolumu bulmuştu. Eşim bu bileziği çok severdi. Keşke gerçek hikayeyi o da bilseydi. Yine görüşeceğiz, dedi Warren gökyüzüne bakıp göz kırparak. Ve ona anlatacak çok şeyim olacak. Aynen öyle, dedi Eva. Ayağa kalktım. Eminim siz ikiniz sonsuza kadar eski günleri yad edebilirsiniz. Ama Warren'ın uğraması gereken bir yer daha var. Tabii hazırsan. Evet, diyerek ayağa kalktı Warren. Hazırım. Eva bizi kapıya kadar geçirdi. Seni gördüğüme ne kadar sevindim anlatamam, dedi Warren'a. Annemin ruhunun şimdi huzura kavuştuğunu hissediyorum. Caroline teyze, dedi Warren. Sanki uzun zamandır aklının derinliklerinde olan bir anı canlanmışçasına. Evet, annem, seni bulmak onun son arzusuydu. Umarım şimdi yukarıdan bize bakıp gülümsüyordur, dedi Warren. Gülümsediğini biliyorum, dedi Eva. Vera'yla birlikte.